Kutsal İsyan 13. Ayrım 2. Bölüm Sayfa 201 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçeceği günlerde çevresinde olaylar çok civcivlenmişti. Birkaç resmi yüksek memurla birkaç yakın arkadaşından başka onun yeni bir görevle Anadolu'ya gideceğini kimse bilmiyordu. Gerici Hürriyet ve İtilaf Partisi adamlarıyla onu ancak dar ağacına ve en yeğeniğinden Malta zindanlarına yakışır görüyorlardı. Hele zamanın azgın şeriatçılarından Zeynel Abidin Efendi, o gök gözlü adamı bugün siz asmayacak olursanız yarın gözyaşınıza bakmayarak sizi o asacaktır gibilerden satılmış yöneticilere telkinlerde bulunuyor ve bu geniş yankılarla umulmadık ve toplantılarında konuşma konusu oluyordu. Bunu sezen Mustafa Kemal kız kardeşine haber sızdırabileceği kimi önemli ailelerdeki toplantılara gönderiyor ve sonucu ilgiyle bekliyordu. Tıpkı savaşta olduğu gibi düşmanın tehlikeli kımıldanışlarını vaktinde öğrenip tedbir almaya çalışıyordu. Harbiye nezaretindeki dostlarından öğrenemediklerini özel ev toplantılarından öğreniyordu. Bir gün Makbule Hanım'ı çağırmış ve ona şöyle demişti. ''Dikkatli olun, benim hakkımda duyacağınız en basit bir havadisi bile zaman kaybetmeden bana ulaştırmanızı istiyorum. Ehemmiyetsiz de olsa her şeyden benim haberim olmalıdır.'' İşte Makbule Hanım saraylı kadınların da sık sık gidip geldiği sarayla ilişkisi olan bir aileye oturmaya gitmişti. Genç kadın sosyete kadınlarının makinalı tüfek ateşi gibi çene çaldıkları kalabalık salonda oturmuş, konuşulanları merakla dinliyor. Burası Makbule Hanım için yeni bir ortam olduğundan kendisini konukların çoğu tanımıyordu. Kadınlar alabildiğine konuştuğu bir sırada içeriye bir adam girmiş, birdenbire bütün konuşma kesilmişti. Bu adam Makbule Hanım'ı tanımayan bir ailenin damadıydı. Makbule Hanım'ı tanımayan orta yaşlı bir kadın damat beye ne haber diye sordu. Vaziyet iyi gösteriyor. Onu asacaklarmış öyle mi? Zannederim. Kocası sarayın adamlarından olan yaşlı bir kadın damat beye yavaş sesle ve sanki yalvarırcasına şöyle demişti. Aman evladım, siz onu asmazsanız o sizi asacaktır. Bu konuşmayı bir tek sözcüğünü kaçırmadan dinleyen Makbule ilk önce şaşırmış, kalbi hızla çarpmaya başlamış, sonra heyecanını dizginleyerek oracıkta diken üstünde bir süre daha bir şey olmamış gibi oturmuş, sonra heyecandan dizleri kesilerek eve koşmuştu. Bunu zoraki gülümseyişiyle dinleyen Mustafa Kemal kız kardeşine şöyle demişti. ''Üzülme Makbuş, onlar gayelerinde muvaffak olamayacaklardır.'' dedi. En son dakikaya dek her türlü kahpeliğin olabileceğini hiçbir zaman aklından çıkarmıyordu. Kız kardeşine bir tabanca vererek ''Dikkatli olmak buş'' demişti. ''Ben uyurken veya istirahat halindeyken kapıda şüpheli bir kalabalık birikirse derhal bana haber ver. İçeri girmek isterlerse derhal ateş edersin. Öleceksin. Fakat yine kapıyı açmayacak, içeri kimseyi sokmayacaksın.'' Bundan dolayı Makbuş artık elinde küçük bir Browning tabancası olarak bütün tıkırtılara ve kapı çalınışlarına kulak kabartıyordu. Hele ağabeyisi yandaki küçük odasında şekerleme kestirirken bir Türk askeri gibi nöbet tutuyordu. 9. Ordu müfettişi olarak Erkan Harbiyesi'ni seçmiş yollukları yoluna koymuş yolculuğa hazırlanmaya başlamıştı. Erkan Harbiyesi'ni hep eski tanıdığı yakın arkadaş ve dostlarından seçmişti. Hepsi de uzun yıllar denenmiş güvenilir arkadaşlardı. Padişah'tan 30 bin liralık bir tahsisat da koparmıştı. Artık İstanbul'da bir gün daha kalmak kaderi küstürmek olurdu. Bunun için tez elden ziyaretlerini bitirip bir an önce kendisini kutlu Anadolu toprağına atmak istiyordu. Günler öyle günlerdi ki kader her an kötü bir silah gibi geri tepebilirdi. Bu günlerde kaderin dört yanı ihanetlerle çevriliydi. Bu günlerde kader İstanbul sularında demirlenmiş çelik güç yığını dreadnoughtların kameralarında bir gözaltı konuğu olarak bulunuyordu. Mustafa Kemal bunun içindir ki Erkan Harbiyesi'yle bir ayak önce kuş olup Samsun'a uçmak istiyordu. Ne yazık ki kader onun yolculuğu için milli düşük bir tekne hazırlamıştı. Törensel ve özel ziyaretlerini sıraya koymuş, süratle bunları bitirmeye çalışıyordu. Törensel ziyaretlerinde yüzüne taktığı şeytanca maskeyi özel ziyaretlerinde çıkarıp bir yana atıyor ve orada kan kırmızı bir ihtilalci yüzü bütün parlaklığıyla meydana çıkıyordu. Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile son görüşmesinden sonra 9. Ordu Müfettişi bu yaşlı paşaca sadrazam damat Ferit Paşa'nın katına iletilmiş ve onunla tanıştırıldı. Daha önce bildiğimiz gibi Ferit Paşa ile tanışmışsa da yeni görevi dolayısıyla yine görüşmeleri gerekmişti. Şakir Paşa onunla birbiri peşi sıra sadrazamın odasına girdiğinde Ferit Paşa iri gövdesiyle yazıhanesinin arkasına doğruldu ve ikisinin de oturmasını söyledi. Mustafa Kemal dikkatle baktı. Bu etli ve iri yüzde altın gözlüklerin arkasındaki bir çift iri göz sevinçle parlıyordu. Bütün yüzü hoşnut olduğunu gösteriyordu. Mustafa Kemal'e şımartırcasına iltifatlarda bulundu. ''Size çok güvenim var.'' dedi. ''Sizden çok şeyler beklediğimi saklama lüzum görmüyorum. Oradaki bütün pürüzlü işleri az zamanda yoluna koyacağınızdan eminim.'' Mustafa Kemal bu güvene layık olduğunu anlatabilmek için en gerekli ve can alıcı sözcükleri arayıp bulmakta güçlük çekmedi. Damat Ferit ona en büyük yetkileri vermiş olduğunu anlatmak için birçok dolambaçlı sözler söyledi. Ayrılırken sadrazam yine ayağa kalkarak onun elini sıktı. ''Her arzunuzu doğrudan doğruya bana yazabilirsiniz.'' dedi. ''Derhal yapılacağından emin oldunuz.'' ''Çok teşekkür ederim. Doğrudan doğruya zat-ı âlileriyle muhabere etmek göreceğimiz işler için büyük kolaylıklar sağlayacaktır.'' Sadrazamın yüzünde gördüğü hoşnutluk Mustafa Kemal'i çok sevindirmişti. Bu henüz kaderin iplerini çekenlerin uyanmadığını gösteriyordu. Sadrazamın odasından çıkmışlar, koridorda yürüyorlardı. Şakir Paşa, ''İster misiniz, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'le sizi konuşturayım.'' diye sordu. Mustafa Kemal, ''Çok münasip olur efendim, vazifemin o makamla alakası vardır.'' dedi. Mustafa Kemal, Mehmet Ali Bey'le daha önceden tanışmakta olduğunu her nedense söylemek istememişti. Dahiliye Nazırı'nın odasına girdiklerinde Mehmet Ali Bey Mustafa Kemal'i görünce sempatiyle gülümsedi. Şakir Paşa ise böyle yararlı ve güzel bir kombinezonda kendi emeği de olduğunu bilmekten doğan bir hoşnutluk içindeydi. Bu tertibi asıl bulanın Mehmet Ali Bey ve olmasını irade edenin de padişah olduğunu bilmiyordu. Dahiliye Nazırı'nın bürosundaki Şakir Paşa Mustafa Kemal'i, ''Samsun'daki vakanın tahkikine memur Mustafa Kemal Paşa'' diye tanıştırdı. Mehmet Ali Bey, ''Sizi tebrik ederim.'' dedi. ''Çok isabetli bir intihapta bulundunuz. Ben zaten paşayı tanıyıp takdir etmiştim. Kanaatime siz de iştirak etmiş olduğunuz için bahtiyarım.'' Bu sözlerden sonra koltuklara oturdular. Mehmet Ali Bey de Dahiliye Nazırlığı'nı ilgilendiren işlerde Mustafa Kemal'e her türlü kolaylığı göstereceğine söz verdi. Ve kendisiyle doğrudan doğruya muhabere edebileceklerini söyledi. Paşa'ya pek çok başarılar dileyerek 40 yıllık ahbap gibi elini sıktı, ayrıldılar. Üstü açık eski bir otomobil ılık Mayıs akşamının tozlu havasını homurtularla doldurarak Süleymaniye'ye giden ıssız sokaklardan birine saptı. Kaldırımları sökülmüş tozlu yolda ilerleyen bu otomobil ve içindeki sarışın paşa pencerelerden birçok erkek ve kadın başlarının sarkmasına yol açtı. Küçük çocuklar yavaş yavaş ilerleyen otomobilin yanı sıra koşuyor, içindeki sarışın mavi gözlü paşadan çok pek otomobil geçmeyen bu sokağa nasılsa gelmiş olan bu dört tekerlekli ve homurtulu konukla ilgileniyorlardı. Otomobil Mustafa Kemal'in bir işaretiyle sokağın kenarında durdu. Bir köşede Ayşe Kadın Hamamı sokağı yazıyordu. Cevat Abbas'la arabadan indi. 24 numaralı tarihi evin kapısını çaldı. Kapıyı açan hizmetçi kızın bir şey sormasına vakit kalmadan yaveriyle birlikte taşlığa daldılar. Bu teklifsiz konukları evin içinde gören hizmetçi kız, ''Ne istiyorsunuz? Beyefendi hazır değil.'' diyerek onların daha çok ilerlemelerine engel olmak istedi. Mustafa Kemal o zaman kızcağıza neşeli neşeli, ''Hele bizi misafir odasına al, bir taraftan da beyefendi hazır olur.'' diye diretti. Kızcağız konuk odasının kapısını açarak onları buyur etti. Henüz oturmamışlardı ki İsmet Bey yüzü sevinç saçarak göründü. Mustafa Kemal'in sevinç ve mutluluk fışkıran yüzü İsmet Bey'i pek meraklandırmıştı. Hararetle el sıkıştılar. ''Ne haber? Ne haber? Bu ne baskın?'' ''Vaktim dar İsmet. Sana hikayeyi kısaca söyleyeyim.'' diyen Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği hikayesini özetleyerek anlattı ve sonra sözlerine şunları kattı. ''Ben yerleşinceye kadar sen de buradan bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin.'' Bunları söyleyerek ayağa kalktı. İsmet Bey esmer kemikli ve ince parmaklarıyla onun sarışın ellerini yakalamıştı. ''Biraz daha konuşsaydık. İstanbul'da bulunduğum müddetçe benimle ne kadar az alakadar olursan o kadar iyi olur.'' Sonra sarılıp öpüştüler. Biraz sonra sarışın paşa ile yaveri üstü açık otomobille mahallenin dindar sessizliğini makine gürültüsüyle ikiye biçerek uzaklaştılar. Büyükbaşlı, kara, zeki, bakışlı ve genç kurmay albay İsmet Bey, kalbi bir serüven heyecanı ile çarparak arkalarından bakıyordu. Lando Nişantaşı'nda büyük bir konağın önünde durdu. Mustafa Kemal en yeni diktirdiği paşalık üniformasını giymişti. Yaveriyle arabadan indiğinde yoldan geçenler durup ona baktılar. Onu hiç kimse tanımıyordu. Ne var ki paşa giyneği, mavi gözleri, sarı saçları ve Levent gibi vücudu başları zorla kendisine döndürüyordu. Mustafa Kemal ağır ağır ilerleyerek konağın kapısını çaldı. Burası Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın konağıydı ve 9. Ordu Müfettişi burada akşam yemeğine çağrılmıştı. Salonda kendisini yalnız damat Ferit Paşa karşıladı. Mustafa Kemal ilk önce onun yüzünde ve gözlerinde eski hoşnutluğun barınıp barınmadığını anlamak istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile kendisini gördüğü zamandaki sevinçten eser yoktu. Altın çerçeveli gözlüklerinin arkasından kendisine araştırıcı bakışlarla bakan iri ve zeki gözlerinde donuk gölgeler yüzüyordu. Karşılıklı oturdular. Kısa birkaç sözden sonra sessizlik başladı ve uzadı. Mustafa Kemal onu kendisiyle yalnız kalmaktan sıkıldığını seziyordu. Aralarından kara kedi geçmiş gibiydi. Sanki konuşacakları hiçbir şey yoktu. Sadrazam sabırsızlık gösteren bir davranışla köstekli saatini çıkararak baktı. ''Acaba nerede kaldı?'' diye ortaya sordu. ''Birini mi bekliyordunuz efendim?'' ''Evet, Cevat Paşa Hazretleri gelecekti.'' Yine aralarında kara kedi geçti. Damat Ferit Paşa türlü yalanlar uyduran ve bu tatlı yalanlarla övünen bir adamdı. Bu yalanlarla daha çok kayınbiraderi Vahidettin'i kandırmaya çalışırdı. Vaktiyle elçi kadibi olarak bulunduğu Londra'da o zaman veliaht olan 7. Edward ile içli dışlı olduğunu anlatırdı. Mondros bırakışmasına kendisinin gönderilmesini istemiş ve bunun nedenlerini de şöyle açıklamıştı. Bu bırakışma ile hem 1. Dünya Savaşı'na son verdirecek, hem de 7. Edward'la yakın dostluğu olduğunu Kral George'a ihtar edecekti. Bu palavraları birçok kişinin yanında atıp durmuştu. Uydurduğu yalanlarla övünmekten hoşlanan ve bunları devlet kademelerinde sonuna dek yükselebilmek için koz olarak kullanan damat Ferit Paşa, birisini yererken de aynı aşırı pozlarla konuşur, yerdiği kişiyi yerin dibine batırmaktan çekinmezdi. Ömrünün en aşırı ve korkunç yergilerini kayınbiraderi Abdülhamit için yapmıştı. Kendisini başkonsolosluktan nazırlığa ve damatlığa dek yükselten Abdülhamit, tahtından indirilerek Selanik'teki Alaaddin Köşkü'nde hapsedildikten sonra damat Ferit'in çenesi müthiş açılmıştı. Ona kendisini büyükelçiliğe ve sadrazamlığa yükseltmediğinden dolayı veriştirip duruyordu. 10 Temmuz devriminden sonra Abdülhamid'e sövmek moda olmuştu. Damat Ferit de bu modaya kapılmıştı. Sözde Sultan Hamid'in kendisine armağan ettiği Balta Limanı Sarayı'nın boğaz içine bakan pencerelerinde otururken, padişahın hürriyet kahramanlarını çuvallara doldurarak denize attırdığını pek çok kez görmüştü. Onların çığlıklarını ve iniltilerini duyduğuna bile üstelik yeminler etmişti. Mustafa Kemal onun şimdi daha da tehlikeli olduğunu biliyordu. Çünkü iç ve dış düşmanların tek temsilcisiydi. Biraz sonra Cevat Paşa salona girdi. Onun girmesiyle sadrazam doğruldu ve onları yemek salonuna buyur etti. Sofrada salt belirsiz ağız şapırtıları, çatal bıçak ve tabak gürültüsü vardı. Mustafa Kemal bu koyu ve inatçı sessizliğin arkasından tatsız bir şey çıkacakmış gibi korkuyordu. Pusuda o kerte çok korkulacak şey vardı ki acaba sadrazamın yüzüne bu ekşi ve tatsız çizgileri çizen hangi gizli nedendi? Yoksa binbir kombinezonla elde ettiği ve ömrünün en büyük mutluluğu saydığı bu kutlu Anadolu yolculuğu böyle yarı yolda torpillenmiş miydi? Düşmanlar bu kerte çabuk mu uyanmıştı? Genç paşa kendi içinden böyle ve buna benzer bir yığın soru geçiriyor ve sonra bunlara karşılık bulmaya çalışıyordu. Bütün bu karşılıklardan hiçbiri de kendini duyurmuyordu. Mutlaka çok ehemmiyetli meseleler vardı bunları yemeğin sonunda saklıyor diye düşünüyordu. Lokmalar boğazına dizilmeye başlamıştı. Ne olacaksa bir an önce olsundu. Allah'tan yemeğin sonuna da gelmişlerdi. Sadrazam birdenbire çatalını bıçağını bırakarak kafasını yemekten kaldırdı ve Cevat Paşa ile Mustafa Kemal'in gözlerine bakarak ''Yemekten sonra biraz görüşelim'' dedi. Mustafa Kemal bu söz üzerine gizli bir oh çekti. ''Emir buyurursunuz.'' Salona geçtiler. Bu ortasında genişçe bir masa bulunan çok dar yine de hoş bir salondu. Henüz ayaktalarken sadrazam ''Bir harita getirsek de müfettiş paşa onun üzerinde izahat verse'' dedi. Kipretin atlası geldi. Anadolu paftasını buldular. Mustafa Kemal sadrazamın yüzüne baktı. ''Ne cihetten izahat emir buyurulur?'' ''Mesela Samsun ve havalisinde ne yapacaksın?'' Sözcükler sanki Mustafa Kemal'in ağzından dökülmeye başlıyordu. Bu kerte kolay yalan söyleyebildiğine kendisi de şaşırıyordu. ''Efendim, İngiliz raporlarına göre Samsun ve havalisinde bazı karışıklıklar varmış. Biraz mübalağadır zannediyorum. Ne de olsa bunlar basit şeyler. Yerinde yapacağımız tetkikat ile hallederiz. Şimdiden isabetli bir şey söyleyememekten korkarım.'' Sadrazam bundan sonra Cevat Paşa'ya döndü. ''Siz ne dersiniz?'' Cevat Paşa, Mustafa Kemal'in Sırat Köprüsü'nün kıldan ince, kılıçtan keskin çizgisini geçmekte olduğunu çabucak kavramıştı. Sadrazam'ın ufacık bir kuşkusu Sırat Köprüsü yolcusunun sonunu berbat edebilirdi. Bunun için de elden geldiğince doğal ve tasasız görünmeye çalışarak Öyledir efendim, dedi. Bu gibi işler yerinde hallolunur. Sadrazamın kafası hala kanmamıştı. Mustafa Kemal'in kafasının içini bulandıran kaygı dumanı, sadrazamın kafasında da bir kuşku engereği gibi kıvrılıp duruyordu. Sadrazam içini karartan kayguları elbette meydana vurmazdı. Ne de olsa bunu sezdirecek bir soru sormaktan kendini alamamıştı. Heyecanlı bir sesle, "Pekala, siz bana harita üzerinde nerelere kadar kumanda edeceksiniz, gösterir misiniz?" dedi. Mustafa Kemal sadrazamın kaygulandığı noktayı şimşek gibi kavramıştı. "Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben Kipret'in küçük haritasına elini koyarak şu kadar ufak bir parça. Onun gösterdiği noktada ancak birkaç önemsiz vilayet vardı." Sözünü bitirir bitirmez de yardım istercesine Cevat Paşa'nın yüzüne baktı. Cevat Paşa anlamıştı. Mustafa Kemal haritadan elini kaldırırken imdada yetişti. "Efendim," dedi. "Paşa tabii o mıntıkadaki kuvvetlere kumanda edecek. Zaten nerede kuvvet kaldı ki?" Bu sözüyle işin hiç de önemli olmadığını anlatmak istemişti. Cevat Paşa işi o denli umursamaz görünüyordu ki bu sözleri söyler söylemez de masadan uzaklaşır gibi yaptı. Mustafa Kemal içinden Cevat Paşa'ya binlerce teşekkür etti. Neredeyse boynuna sarılıp şapur şupur yanaklarından öpecekti. Bundan sonra üçü de koltuklarına çökerek kahvelerini hübürdetmeye başladı. Mustafa Kemal'in mavi kurt gözleri uzamış, çizgileşmiş, hep sadrazamın yüzünden çizgileri savuluyordu. En sonra bu çizgilerde bir gevşeme ve rahatlama gördü. Koca gövde kuşku engereğinin avusundan kurtulmuş, şifa bulmuş gibiydi. Kolalı yakasının üzerinden taşan gerdanı, üzerinde gülümsemeye başlayan pos bıyıklarla süslü kocaman bir yüz yükseliyordu. "Ne vakit hareket edeceksiniz?" "Ne vakit emir buyurulursa ben hazırım. Arzu ederseniz yarın veya öbür gün." "Zat-ı Şahane'yi ziyaret ettiniz mi?" "Hayır efendim." "Ziyaret etmeden mi gideceksiniz?" "İrade buyurulmadı." "Ben irade-i seniyeyi tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz." "Peki efendim." Mustafa Kemal kendisine başarılar dileyen sadrazamın kocaman parmaklı etli elini sıkarak Cevat Paşa ile sokağa çıktı. Gece karanlığı çökmüştü. Köşe başlarındaki lambalar yanıyordu. Mayıs olduğu halde caddeler ıssızdı. İnce bir yağmur çiseliyordu. Sadrazamın konağından biraz uzaklaşınca kol kola giren Mustafa Kemal ile Cevat Paşa, Nişantaşı Caddesi'nden Teşvikiye'ye doğru sık ve dinamik adımlarla ilerlemeye başladılar. Cevat Paşa artık daha çok sabredemeyerek çok içten ve çok dostça ve çok sırdaşça, "Bir şey mi yapacaksın Kemal?" diye sordu. "Evet paşam, bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin." Mustafa Kemal bir belaya daha kolayca savdığı için çok seviniyor, seviniyor değil, sanki sevincinden uçuyordu. Bu heyecanın mutluluğu içinde Cevat Paşa'yla uzun uzun yürüdü. Artık Mustafa Kemal'in İstanbul mütareke serüveni bitmek üzereydi. Paşa talihin de yardımıyla işi yüze kuyruğuna getirmişti. Memleketin iç politikasıyla birlikte olaylar da hızlanmaya başlamıştı. Onu Anadolu serüvenine ulaştıracak köhne tekne bandırma vapuru Mayıs'ın 16'sında bütün gün Galata rıhtımında kalkmaya hazır bir halde bekleyecekti. Mustafa Kemal'in sadrazamdan sonra vedalaşacağı birkaç idealdaşı ile bir de padişah kalıyordu. Padişahı en sona bırakarak şimdilik Harbiye Nazırlığı'ndaki arkadaşlarıyla birkaç özel ziyareti İved'i aradan çıkarmak istiyordu. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa'yı görmeye gitti. Orada Cevat Paşa ile karşılaştı. Fevzi Paşa'nın yerine o atanmıştı. Mustafa Kemal'in oraya bugün gidişi bir taşla iki kuş vurmasına yardım etmişti. Fevzi Paşa da görevini teslim etmek üzere orada bulunuyordu. Cevat Paşa bürosuna oturdu. Fevzi Paşa ile Mustafa Kemal de yan yana onun karşısındaki koltuklara oturdular. Fevzi Paşa'nın görevinden neden uzaklaştırılmış istendiğini yukarı sayfalarda açıklanmıştı. Onu görevinden söküp atmak için de ciddi bir neden gerekmişti. İzmir'e çıkmaya hazırlanan Yunanlılar adalara asker yığmaya başlamışlardı. Erkan-ı Harbiye'ye bu hususi raporlar geldikçe Fevzi Paşa böyle bir teşebbüse ateşle karşı koymak gerektiğini Harbiye Nazırı imzasıyla bildiri olarak yayınlıyordu. İzmir'in işgalinden bir ay önce Yunanlılara karşı direnmeyi emreden şu telgrafı çok yiğitçeydi. 57. Fırka Kumandanlığı'na Ahvali Mahalliye'yi müsevver telgrafınıza cevaptır. 1. Ahali tarafından Yunanlıların hüsnü kabul görmesi Aydın vilayetinin akıbeti için gayri kabili telafi zarar tevlit edecektir. Bunu ahaliye pek seri bir surette anlatmanızı rica ederim. Bununla bir kıtal yapılmasını arzu etmiyorum. Fakat herhalde o havalideki itiraf zebatini ile ecnebiler bizim Yunan ordusunu katiyen istemediğimizi anlamalıdırlar. Ahvali mahalliyeye göre yapılması lazım gelen işleri siz daha iyi takdir edersiniz. 2. Askerin dağılması vehameti pek büyük fena akıbetlere yol açar. Heyeti zabitan işe çok ehemmiyetle sarılmalıdır. Bu telgrafta verilen emir milyonlarca ton dinamit karşılığında bir enerji ve canlılık taşıyordu. Bundan dolayı anlaşılınca elbette şiddetli bir tepki yapacaktı. Nitekim bir gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa, İzmir Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa'ca telgrafhaneye çağrılmıştı. Şakir Paşa o güne dek bu gibi çağrılara hep Fevzi Paşa'yı da yanına alarak giderdi. O gün Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisine haber vermeksizin yalnız başına gitmişti. Telgraf haberleşmesi başlayınca Ali Nadir Paşa, "Amiral Galtrop mütareke şartlarına göre İzmir'e çıkıp Kadife Kale'yi işgal edeceğim diyor. Ne buyurursunuz?" diye sormuştu. Harbiye Nazırı da, "Böyle şey olur mu? Hayal ediyorsun, vehmediyorsun." karşılığını vermişti. Muhaberenin sonuna doğru Fevzi Paşa'yı da çağırmışlar, yukarıda söylenen telgraflaşmanın dosyasını da eline vermişlerdi. Fevzi Paşa'nın ilk verdiği emirlerle Harbiye Nazırı'nın verdiği emirler birbirine karşıttı. İşte bu yüzden Fevzi Paşa yerinde kalamazdı. Onun yerine gelen Cevat Paşa da en azından onun gibi sağlam ve idealist bir yurtseverdi. Fevzi Paşa'nın yolu onun da yoluydu. Üç dost paşanın başında oturdukları masanın üzerinde yayılmış bir harita vardı. Mustafa Kemal baktı, gözlerini bu haritaya dikmiş olan Fevzi Paşa bir sağanak bulut halindeydi. Şimdi gürleyecek, şimşeklerini saçacak, yıldırımlarını savuracak gibiydi. Geniş alnı çizgilenmiş, gözleri kızarmış, yumruklaşmış ellerindeki damarlar kabarmıştı. Mustafa Kemal bu iki arkadaşının da şu ara en azından kendisi gibi idealist ve içten olduğunu duyuyordu. Cevat Paşa ile dün akşamki yemekten sonra Nişantaşı Caddesi'nde yürürken en geniş anlamıyla anlaşmışlardı. Fevzi Paşa'yı da deşmek isteyerek, "Paşam, vaziyeti nasıl görüyorsunuz?" diye sordu. Fevzi Paşa'nın yüzü kızardı, gözleri büyüdü ve kara gür kaşını kaldırdı. Sağ elinin şehadet parmağıyla haritada İstanbul'u göstererek gök gürültüsü gibi bir sesle, "Anlamıyorum ki efendim," dedi. "Buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne akıldır?" Mustafa Kemal'i bu söz kadar hiçbir şey sevindiremezdi. Cevat Paşa da onu doğrular gibi bakıyordu. Mustafa Kemal de dudaklarına dek gelmiş olan şu birkaç sözü söylemekten kendini alamadı. "Hakikat sizin bildikleriniz ve düşündüklerinizdir. Ben bunu ispat etmek için Anadolu'ya gidiyorum. Aramızda uzun görüşmelere lüzum olmadığını da görüyorum. Yalnız sizlerden bir şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz." "Tabii, evet." Cevat Paşa'ya döndü. "Bilhassa siz paşam, asıl salahiyet makamında şimdi siz bulunuyorsunuz. Beraber yürüyebilecek miyiz?" "Elbette." "O halde ilk olarak Ulu Kışla taraflarında bulunurken Şimendifer'le nakillerine müsaade olunmayan 20. Kolordu'nun yürüyerek Ankara'ya hareket etmelerini emir buyurunuz." 13. ayrımın sonu, sayfa 214.